Ayrım 15, Medusa Darbesi, Robert Ludlum. Sayfa 156. Born trenden inip pasaportunu da damgalattıktan sonra yolcuların bindikleri tur otobüslerine bakmıştı. Yolculardan hiçbiri tipi belirtilen erkeğe benzemiyordu. Herhalde yeni Jason Bourne daha geç kalkan trenle gelecekti. Orada geçirdiği 4 saat boyunca sınır personeli kendisine 16 kez ne beklediğini sormuştu. Bourne da Çince cevap vererek bir iş arkadaşıyla buluşacağını açıklamıştı. Bu Amerikalı'nın onlara kendi dillerinde cevap verme nezaketini göstermesini çok beğenen Çinliler 4 fincan kahve, 7 çay ve bir dondurma ikram etmişlerdi. Bourne hepsini de kabul etmek zorunda kalmıştı. Çünkü ikramı reddetmek büyük kabalıktı ve bu yüzden oradaki görevliler cezalandırılırdı. Saat 11'i 10 geçiyordu. Göçmen bürosundan geçen beyaz ziyaretçiler iki tarafında parmaklık olan açık koridora çıkıyorlardı. Çoğu tur gruplarıyla gelmişti. Yanlarında rehberleri vardı. İngilizler, Almanlar, Fransızlar ve Japonlar otobüslere doğru gidiyorlardı. Jason her erkeği inceliyordu. Birçoğu uzun boyluydu. Ama ya fazla zayıf ya da şişmandı veya çok genç ya da yaşlıydı. Birden durakladı. İleride koyu bej gabardin elbise giymiş, hafifçe topallayan, orta boylu bir adam görmüştü. Adamın boyu sanki birden uzamıştı ve topallamıyordu artık. Hızlı adımlarla park yerine doğru gidiyordu. Bourne onun peşinden koştu. Aradığı adam, Macaulu adam oydu. Herkesi itip kakarak geçti Bourne. Gabardin elbiseli adam camları koyu renk nefti bir kapalı kamyonete bindi. Bunun üstünde Çutan Kuş Cenneti yazılıydı. Kapı kapandı ve taşıt diğer arabalarla otobüslerin yanından dönerek çıkışa doğru gitti. Bourne telaşlanmıştı. Avını gözden kaçıramazdı. Sağında motoru çalışan eski bir taksi gördü. Hemen kapıyı açtı, şoför zal diye bağırdı. Jason da Şimia diye gürleyerek cebinden Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir insanın 5 yıl lüks içinde yaşamasına yetecek dolar çıkardı. Ayya! Bourne sürücünün yanına atlayarak Zu diye emir verdi. Eliyle yarım daire çizen kamyoneti işaret etti. Onu gözden kaybetmezsen bu bölgede kendi işini kurabilirsin. Kanton lehçesiyle konuşuyordu. Buna söz veriyorum. Mary, ona çok yaklaştım. Onu bulduğumu biliyorum. Onu yakalayacağım. Artık benim o. Bizi o kurtaracak. Kamyonet park yerinden çıkarak güneye doğru yol aldı. Taksinin sürücüsü de onun izindeydi. Bourne ileriye bakınca Çinli, Şumçun dedi. Binda. Sürücü Çince anlattı. Bu yol Şumçun su deposuna gider. Orası çok güzeldir. Çin'in en güzel göllerinden biri oradadır. Su Kowloon'un güneyine ve Hong Kong'a da yollanıyor. Birden öndeki kamyonet hızlandı. Çinli de gaz pedalına dayandı. Bir viraj döndüler. Bourne daha hızlı gidemez misin diye bağırdı. Çünkü kamyonet iyice öndeydi. İlerideki virajı geçerek gözden kayboldu. Ömrümde bu kadar hızlı gitmedim. Kötü ruhlar motorun patlamasına neden olacaklar. O zaman ne yapacağım? Bu uğursuz makineyi almak için 5 yıl uğraştım. Bu bölgede çalışabilmek için de çok rüşvet verdim. Jason adamın ayağının dibine bir deste dolar attı. O kamyoneti yakalarsak daha 10 katını vereceğim. Haydi hızlan. Taksi bir tepeyi aşarak göz alabildiğine giden bir suyun yanına indi. Bourne uzakta kalan karlı dağları da seçebiliyordu şimdi. Mavimsi yeşil gölde küçük adalar vardı. Taksi beton basamakları olan altın yaldızlı kırmızı bir pagodanın önünde durdu. Büyük pagodanın açık balkonları göle bakıyordu. Çevresinde de yiyecek içecek ve hediyelik eşya satanların küçük dükkanları vardı. Rehberler yolculara sesleniyor ve yanlış otobüslere binmemelerini söylüyorlardı. Koyu renk camlı kamyonet görünürde yoktu. Bourne dört yana da baktı. Araba neredeydi? Şu yol nereye çıkıyor? Pompalama istasyonlarına gider. O yolu askerler korurlar. Oradan geçmek yasaktır. Dönemecin gerisinde yüksek bir tel örgü ve nöbetçi kulübesi vardır. Jason burada bekle diyerek indi. Yasaklanan yola doğru gitti. Yanında turist sanılmasını sağlayacak bir fotoğraf makinesi, Çin'le ilgili bir kitap olmamasına üzülüyordu. Yine de bir turist gibi gözlerini hayretle açıp etrafına bakınarak yürüdü. Bozuk yolda dönemece yaklaşınca yüksek tel örgüyü, sonra nöbetçi kulübesini gördü. Yolu uzun bir demir direkle kapatmışlardı. Arkası ona dönük iki asker konuşuyordu. İlerideki kahverengi boyalı beton binanın önünde iki taşıta bakmaktaydılar. Araçlardan biri koyu yeşil bir kamyonetti, diğeri kahverengi bir otomobildi. Kamyonet hareket etti, geri dönüyordu. Bord'un kafası hızla çalışmaya başladı. Silahı yoktu. Sınırı silahla aşmaya kalkmayı düşünmek bile saçmaydı. Kamyoneti durdurup katili dışarı çekmeye kalkışırsa nöbetçiler işe karışacaklardı. Makinelileri vardı. Dolayısıyla da Makaoğlu adam o araçtan kendi isteğiyle inmeliydi. Gerisini halledebilirdi. Kimliğine bürünen serserinin nasıl olsa icabına bakardı. Hiç kimse kendisiyle başa çıkamazdı. David Webb gerçekleri bilmiyordu. Ama Bourne bunları yaşamıştı. Bir yol vardı. Jason Bourne geri dönerek yoldaki ıssız dönemece koştu. Orada büyülenip kalan bir turist gibi etrafına hayran hayran bakmaya başladı. Bir yandan da sesleri dinliyordu. Kamyonet dönemece geldiği sırada kendisi de yolun ortasındaydı. Birden olduğu yerde döndü, gözleri korkuyla irileşmişti. Kamyonet kendisine çarpmış gibi yere serildi. Orada öyle yatıyordu. Taşıt durdu ve sürücü suçsuz olduğunu söylemek için telaşla aşağıya atladı. Aynı anda Jason uzanıp onu ayak bileğinden yakalayarak çekti. Sürücünün kafasını kamyonetin yanına vurdu. Adam bayılınca Bourne kalkarak onu sürükleye sürükleye arka tarafa götürdü. Sürücü silahlıydı. Bourne tabancayı alıp Makaoğlu adamı beklemeye başladı. Ama o ortaya çıkmadı. Bu hiç de akla yakın değildi. Bourne elinde silahla kamyonete girdi. Arka koltuklara bir göz attı. Taşıt boştu. İçeride kimse yoktu. Geri dönüp sürücüyü ayıltmak için tokatlamaya başladı. Sert sesle "Nati" dedi. "Arabadaki adam ne oldu?" Sürücü kanton lehçesiyle cevap verdi. "Orada kaldı. Kimsenin tanımadığı resmi arabalı adamın yanında. Pis yaşamımı bağışla. 7 çocuğum var." "Hemen kalk buradan, bir an önce uzaklaşmaya bak." Başka söze gerek kalmadı. Kamyonet inanılmaz bir hızla ileriye fırladı. Az kalsın dönemeçte devrilecekti. Kimsenin tanımadığı adam. Bu ne anlama geliyordu? Bu arada Makaoğlu serseriyi tuzağa düşürmüş sayılabilirdi. Yasaklanan yolun orada kahverengi bir arabadaydı. Hemen dönüp taksiye gitti. Öne oturup kapıyı kapattı. Çinli yerdeki paraları toplamıştı. "Nasıl, memnun musun? Değersiz ayaklarımın dibine attığının 10 katını verecek misin?" "Konuşmayı kes. Biraz sonra pompa istasyonunun oradan bir araba gelecek. Sen de dediklerimi yapacaksın, anladın mı? Hem bu kez 10 değil, 15 katını vereceğim. Park yerinin hemen kenarında bekleyeceğiz." 20 dakika sonra kahverengi araba gözüktü. Bourne o zaman camlarının koyu renk olduğunu fark etti. Sürücünün sözlerini duyarak birden şaşırdı. "Çinli paranı al," diyordu. "Seni Lo Wu'ya geri götüreceğim. Seni ömrümde hiç görmedim." "Neden?" "O hükümete ait bir araba. Bizim hükümetin resmi araçlarından biri. Onu izleyemem." "Bir dakika dur. Arabayı izlersen sana 20 katı para ve ayrıca bir de ödül vereceğim. Bak, pasaportumda buraya yatırım yapmaya gelen biri olduğum yazılı. Yatırımcıların etrafa bakmalarına izin veriliyor." Şoför Jason'a baka kaldı. "20 katı ha? Sözünü tutacağından nasıl emin olabilirim?" "Parayı ikimizin arasına koyacağım. Arabayı sürerken beklemediğim şeyler yapabilirsin. Parayı geri almaya da çalışmayacağım." "İyi, yalnız epey geride kalacağım. Bu yolları iyi bilirim. Gidilebilecek belirli yerler vardır." 35 dakika sonra hala uzaktaki kahverengi arabanın arkasındaydılar. "Sürücü havaalanına gidiyorlar," diye haber verdi. "Hangi havaalanı?" "Orasını hükümetle ilgisi olanlar ve güneyden gelen paralı adamlar kullanırlar. Orası ekonomik bölgededir." "Bourne, ben de bir yatırımcıyım," dedi. "Vizemde öyle yazıyor. Çabuk ol. Onlara yetişmeliyiz. Param var ve Çin'de yatırım yapacağım. Shenzhen'de bir banker tanıyorum."
"Banker sizi tanıyor mu? Tanıyorsa havaalanının girişinde derdinizi anlatabilirsiniz. Yoksa yalan söylediğiniz için tutuklanırsınız. Hakkınızda soruşturma yapabilmek için sizi aylarca burada tutarlar."
"O arabaya erişmeliyim."
"Arabaya yaklaşırsanız sizi vururlar."
"Dinle, sıraya gir ve alan kapısına git. Soru sorarlarsa benim Lo Wu'dan aldığım bir müşteri olduğumu söylersin."
"Çok şey istiyorsunuz. Sizin gibi biriyle birlikte görünmek istemem."
Bourne beline taktığı tabancayı çekti. "Dediğimi yap." Bourne havaalanının kapısına gelince İngilizce konuşmaya başladı. Bir iş adamı olduğunu söyledi. Hong Kong'da Queen yolundaki konsolosluk bu alanda Beijing'den uçakla gelecek hükümet görevlisini beklemesini söylemişti. O görevliye daha önce Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nda tanışmıştı.
Adını anımsayamıyordu bir türlü ama onu gördüğü an tanırdı. Bu arada bu buluşmayı merkez komitesindeki önemli kimselerin de istediğini ima etti. Ona havaalanında kalması için bir belge verildi. Daha sonra arabaya gereksinmesi olabileceğini söyleyen Born, taksinin kalması için de izin istedi. Buna da razı oldular. Born sürücünün henüz el süremediği bir deste parayı alarak, ''Bunu istiyorsan burada kalırsın.'' dedi. ''Silahın var ve gözlerin öfkeli. Sen adam öldüreceksin.'' Born ona baktı. ''O arabadaki insanı öldürmeyi aklımdan bile geçirmem. Bütün istediğim onu korumak.'' Born arabadan inerek terminale gitti. Cama yaklaşarak dışarıya baktı. Kahverengi araba ortalıkta yoktu. O sırada bir uçak da alana indi. Uçak durup kapısı açılırken geride bir yerden çıkan kahverengi araba hızla yaklaştı. Uçağın öbür yanına geçerek görülmez oldu. Kısa süre sonra da jet uçağı pistte hareket edip ilerledi. Kahverengi arabada geri döndü. Born'un yapabileceği bir şey yoktu. Avını elinden kaçırmıştı. Dönüp ilk kontuvara yaklaştı. Telaşlanmış bir adam rolüne girdi. ''Kalkmak üzere olan uçak. Ona binmem gerekiyordu. Şangay'a gidiyor. Beijing'de yetkililer o uçağa yetişmemi söylemişlerdi. O uçağı durdurun.'' Kontuvarın arkasındaki kız telefonu açtı. Kısa bir konuşmadan sonra gülümsedi. ''O sizin uçağınız değil efendim. O Guangdong'a gidiyor.'' ''Nereye?'' ''Macao sınırında efendim.'' Taypan ''Asla!'' diye bağırmıştı. ''Bu iş Macao'da olmalı.'' ''Macao, 5 numaralı masa. Kampek kumarhanesi.'' 14. Bölüm. Edward Newington McAllister, bana bunu söyleyemezsiniz diye bağırdı. Bunu kabul edemem, dinlemek istemiyorum. Dinlemelisin Edward. Binbaşı Lin Wenzhou içini çekti. Olan oldu. Victoria tepesindeki evde masanın önünde duran İngiliz doktor, suç bende dedi. Kadın zayıflamıştı, iştahı yoktu. Kriz geçiriyor, titriyordu. Sinirsel bir rahatsızlığı olduğu kanısına varmıştım. Durum hiç de iç açıcı değildi, ölebileceğini düşündüm. Hemen değil tabii ama kötüye gidiyordu. Haklı olabilir miydiniz? Bunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama durum öyle değil. Kadın beni kandırdı Sayın Müsteşar. Bu oyunu tasarlamış ve yaptığı rolde başarılıydı. Onun hasta olduğuna inanmıştım. Aman, hemen Haviland'la konuşmalıyım. Lin kaşlarını kaldırdı. Elçi Haviland'la mı? Bu adı duyduğunuzu ikiniz de unutmalısınız. Doktor ben unuttum bile diye mırıldandı. Zaten sözünü ettiğiniz kimseyi de tanımıyorum. Çinli içini çekti, ne diyebilirim ki? Neyse, biz bu arada elimizden geleni yapıyoruz. Hong Kong'la Kowloon'u bölgelere ayırdık. Polis ve kıyı korumaya haber verildi. Bütün oteller aranıyor. Kuşku uyandırmamak için kadında bulaşıcı hastalık olduğunu ileri sürdük. Onu bulacağımızdan eminim Edward. Uzun boylu, güzel bir kadın. Ayrıca dikkati çeken gür kızıl saçları var. Onu görenler olmuştur. Binden fazla adam o kadını arıyor. McAllister yanılmadığını umarım dedi ama endişeliyim. O kadın bir bukalemonun yanında staj görmüş. McAllister sağ şakağını ovuşturdu. Şimdi izninizi rica edeceğim. Yalnız kalmam ve telefonla birini aramam gerekiyor. Mary giysilerinin üstüne birkaç da dolar vererek yeni bir kılık almıştı. Sonuç fena değildi. Saçlarını geniş kenarlı hasır şapkanın altına gizlemişti. Bol gri bluzlu, pilili etekli, düz ayakkabılı kadın hiç de kendisine benzemiyordu. Düz ayakkabılar sayesinde boyu daha kısa duruyordu. Taklit Gucci çantası da onun Hong Kong'da kandırılan bir turist olduğunu açıklıyordu. Kanada konsolosluğuna telefon etmiş ve oraya nasıl gidilebileceğini öğrenmişti. Çin Üniversitesi'nin oradan otobüse bindi. Kowloon'dan tünelle Hong Kong'a geçti. Yine bir otobüsle Asya binasının yakınına geldi. Asya binasına girip asansöre bindiğinde kimse ona bakmadı bile. Erkeklerin ilk kez kendisine bakmadıklarına tanık oluyordu. Buna sevindi. Bukalemo'nun Paris'teki dersleri çok yararlı olmuştu. Konsolosluğun resepsiyoncusuna şaşkın bir tavırla bakarak gülümsedi. ''Söyleyeceklerim size saçma gelecek. Annemin uzak bir akrabasının burada görev yaptığını biliyorum. Anneme onu arayacağıma söz verdim.'' Resepsiyondaki kız bence hiç de saçma değil diye cevap verdi. Onun adını unuttuğumu söylersem saçmaladığımı anlarsınız. İkisi de güldü. Aslında onu hiç tanımam. Belki o da benimle tanışmak istemiyordur. Ama aileleri bilirsiniz. Evdekilere cevap vermem gerekecek. Hangi bölümde olduğunu biliyor musunuz? Ekonomiyle ilgiliydi sanırım. Öyleyse ticaret bölümüne bakacağız.
Resepsiyoncu bir çekme açıp üstünde Kanada bayrağı olan bir kitapçık çıkardı. ''Bu bizim rehberimiz. İsterseniz oturup buna bir bakın.'' ''Çok teşekkür ederim.'' Mary deri bir koltuğa oturarak rehberi açtı. Adlara göz gezdirdi. Birden gözüne bir ad ilişti. Catherine Staples. Soğuk Catherine, buz kutusu Catherine. Onu tanımayanlar gerçekten çok soğuk biri olduğunu sanırlardı. Mary Ottawa'da hazine müdürlüğünde görevliyken onunla tanışmıştı. Kendisi ve şubesindekiler göreve gidecek Dışişleri Bakanlığı memurları için kurslar düzenliyorlardı. Mary kadının önce Avrupa Ortak Pazar ve sonra da Hong Kong ticari durumu ile ilgili kurslara katıldığını anımsıyordu. 13-14 ay önceydi bunlar. Sıkı fıkı dost değillerdi ama birlikte 4-5 öğle yemeği yemişlerdi. Daha sonra Catherine onu evine akşam yemeğine çağırmıştı. Mary de buna karşılık vermişti. İşinde erkeklerden daha başarılı olan kadını pek çok kimseden daha iyi tanımıştı. Genç yaşta yaptığı evlilik işinde hızla yükselmesi yüzünden sona ermişti. Catherine Staples bir daha evliliği düşünmemiş ve kendini işine vermişti. Aklı başında dürüst, haksızlığa gelemeyen, pek göstermemekle birlikte duygulu bir insandı. Koltuktan kalkan Mary resepsiyona gitti. ''Korkarım akrabamı bulamadım, yalnız bir at gördüm. Kendisi bir arkadaşımın ahbabıydı sanırım, Staples.'' ''Büyük Catherine mi?'' ''Kendisi şimdi burada. Konsolosluktakilerin çoğu onun elçi olarak atanıp buradan gitmesini bekliyorlar. Arkadaşınızın adını verirseniz ona telefon ederim.'' Mary böyle yapmak çok isterdi ama kendisini kaçıranlar dost konsolosluklara haber yollamış olabilirlerdi. Staples da onlarla işbirliği yapmak zorunda kalabilirdi. En doğrusu Catherine'i evinde aramaktı. ''Çok iyisiniz. Arkadaşım buna sevinecektir. Yalnız bir dakika. Siz Catherine mi dediniz?'' ''Evet, Catherine Staples. İnanın bu isimde başka biri yok.'' ''Herhalde öyledir. Yalnız benim arkadaşımın ahbabının ilk adı Kristin.'' ''Aman tanrım, bugün bir şey başaramayacağım belli. En iyisi buradan ayrılıp sizi de rahat bırakayım. Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim.'' ''Rica ederim şekerim. Buraya kimlerin gelip neler istediklerini bir bilseniz, ucuz fiyata Carter saat aldıklarını sanıp dolandırılanlardan tutun da.'' Resepsiyoncunun gözü Mary'nin taklit Gucci çantasına ilişti. ''Aa, ne oldu?'' ''Hiç, akrabanızı bulacağınızı umarım.'' Mary Asya binasının oralarda dolaşarak öğle tatili olmasını bekledi. Gözlerini dış kapıdan ayırmıyordu. Acaba Catherine Staples öğle yemeğine gidecek miydi? O anda David'in yanında olmak isterdi. Bir mucize olabilir ve David birden karşısına çıkabilirdi. Ancak orada karşılaşabileceği kimse David değil, Jason Bourne olabilirdi. İkisi de savaşmak ve birbirlerini bulmak zorundaydılar. Birden Catherine Staples'ın Asya binasından çıktığını gördü. Kadın sağa döndü. Aralarında 10 metre kadar bir mesafe vardı. Mary koşmaya başladı. Oysa koşmakla dikkati çektiğini biliyordu ama elinde değildi. Catherine'i yakalamalıydı. Staples karşıya geçti. Orada kapısında bir isfendan yaprağı simgesi bulunan bir konsolosluk arabası duruyordu. Kadın arabaya girmek üzereydi. Resmi kılıktaki sürücü de direksiyondaydı. Mary hayır diye bağırdı. Bekle. Birden atılarak kapanmak üzere olan kapıyı tuttu. Staples hayretle baktı. Ne yapıyorsunuz? Şoför de yerinde döndü ve elinde bir tabanca belirdi. Lütfen benim, Ottawa, kurslar. Mary, sen misin? Evet, başım dertte, yardımına gereksinmem var. Catherine yana kayarak bin dedi, sürücüye de emretti. O gereksiz şeyi kaldır, gelen bir arkadaşım. Catherine Staples yemek randevusunu iptal ederek şoföre kendisini Causeway koyunda yemek yolunun başında bırakmasını söyledi. Yemek yolu iki bloktan oluşan bir yerdi ve buraya 30 kadar lokanta sığışmıştı. Buradan araba geçmesi yasaktı. 4000 kadar masanın bulunduğu yerde Catherine Mary'i bir restoranın servis kapısına götürdü. Beyaz önlüklü Çinli şef gülümsedi. Sizi görmek büyük bir onur Bayan Staples. Sizin için daima bir masam var. Büyük gürültülü mutfaktan geçerlerken kadın Mary'e döndü. Bu aylığı az berbat işin bazı iyi yanları var neyse. Bu lokantanın sahibinin akrabaları Quebec'te St. John Caddesi'ne güzel bir lokanta açmışlar. Ben de adamın Kanada'ya gideceği zaman hemen vize almasını sağlıyorum. Mutfak kapısının yakınındaki masalardan birine oturdular. Devamlı mutfağa girip çıkan garsonlar, açılıp kapanan çift kanatlı kapı onları gözlerden epey gizliyordu. Mary, böyle bir yer düşündüğün için teşekkür ederim dedi.
Senin gibi giyinmiş, makyajsız, kendini çirkinleştirebilen bir kadının dikkati çekmek istemediği hemen anlaşılır tabii. Staples susup soru sorarmış gibi Mary'e baktı. Gözlerinde yumuşak bir ifade belirmişti. O olay sırasında ben buradaydım ama söylenenleri duyduk ve Avrupa gazetelerini de okuduk. Seni tanıyanların ne kadar şaşırdıklarını tahmin edemezsin. Adeta şok geçirdik. Daha sonraki haftalarda durumu öğrenmek istedik ama bize bu işe karışmamamız söylendi. Bu konuyla ilgilenmeyin. Arkadaşınızı düşünüyorsanız olayı unutun dediler. Sonunda senin temize çıktığını duyduk. Tanrım, başından geçenlerden sonra bu ne adi, aşağılayıcı bir söz. Sonra ortadan kayboldun ve kimse seninle ilgili bir şey öğrenemedi. Doğru söylemişler Catherine. Saklanmamız bizim lehimizeydi. Aylarca bizi gizli bir yerde tuttular. Sonra pek az insanın bildiği bir adla tenha sayılacak bir yere yerleştik. Ama muhafızlar hala yerlerindeler. Biz mi dedin? Gazetelerde okuduğun adamla evlendim. Kendisi gazetelerin yazdığı gibi biri değildi tabii. Amerikan hükümeti hesabına çalışan ve kimliğini gizlemek zorunda olan biriydi. O korkunç iş yüzünden pek çok şeyden yoksun olması gerekti. Ve şimdi Hong Kong'dasın. Bana başının dertli olduğunu söylüyorsun. Şimdiki sorununun geçen yıl olanlarla bir ilgisi var mı? Öyle sanırım. Bana ne söyleyebilirsin? Yardımını istiyorum ve bu yüzden sana her şeyi anlatacağım. Sen durumu bilmedikçe yardımını isteyemem. Bu arada her şeyi bilmedikçe sana pek yardım edemeyeceğimi de belirtiyorsun sanırım. Bunu düşünmemiştim ama haklısın galiba. Anladığım kadarıyla kocanı çok seviyorsun. Öyle, onu bulmak istiyorum, onu geri istiyorum. Kadın hayretle ona baktı. Kocan burada mı? Buralarda bir yerde. Bu da hikayemin bir bölümü. Mary, daha sakin bir yere gidene kadar bekleyebilir misin? 3 yıl yaşamı buna bağlı olan bir adam bana sabırlı olmasını öğretti. Aman tanrım, aç mısın? Açlıktan ölecek haldeyim. Bu da hikayemin bir bölümü. Hemen yemek ısmarlayalım. Ördek çok lezzetlidir. Hong Kong'da daha iyisini bulamazsın. 15. ayrımın sonu. Sayfa 167.